Ayrım 31, sayfa 313. Cuma akşamı ofisimde antidepresan konusu konuşmaya hazır halde Larry'i bekliyordum. Larry elinde iki Starbucks lattesi ve Lucy'nin strudeli ile içeri girdi. "Otursana," dedim. "Ben peçete getireyim." "Yok yok, bugünkü görüşmemizi burada yapmayacağız. Dışarı verandaya çıkıp biraz temiz hava alalım." "Tamam," dedim. "Kendisi gelmeden önce ofisime dinleme cihazı yerleştirdiklerini mi düşünmüştü acaba?" Ofislerimin bulunduğu suite'in önünde yuvarlak masalar, sandalyeler, güneşlikler ve inanılmaz büyük okyanus manzarası olduğu oturma alanı vardı. Deri güneşin tam altına oturup dev güneş gözlüğünü takarken ben de kendime gölgede bir yer seçtim. "Larry, çarşamba günkü görüşmemizi düşündüm de sende depresyon belirtileri varmış gibi geldi bana." "Deme ya, Sherlock seni," dedi. "Şu strudel'ı bir denesene. Nasıl 1000 kilo olmadım ben hala bilmiyorum." "Teşekkürler," dedim. "Hiç Zoloft ya da Prozac almayı düşündün mü?" Güldü. "Senden öndeyim geri. Görüşmemizden sonra kendimi 40 miligram Cymbalta'ya başlattım. Serotoninerjik ve noradrenerjik kombinasyon ruh halimi iyileştirir. Saplantılı düşünmüşü de muhtemelen yatıştırır diye düşündüm. Tercihi gayet akla yatkındı. Uyku durumunu iyileştirmek için serotonini artıran Zoloft veya Prozac yerine Cymbalta alması aynı zamanda noradrenalini de ayarlayarak obsesif konfüsif semptomları azaltabilirdi. Larry her zamanki gibi psikofarmakolojiye herkesten çok hakimdi. Kendisine ilaç yazmış olması beni biraz endişelendirmişti ama o mücadeleye daha sonra girecektim. "Bak geri, geçen gün sana soruşturmadan ve bazı semptomlarımdan söz ettim ama asıl canım sıkan konuya değinmedim. Bugün nasıl bir bomba patlayacak acaba diye düşündüm. Biraz tereddütten sonra çekinerek neymiş o Larry dedim. Strudel'ını bitirip arkasına yaslandım. Kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Her zaman da öyle hissettim. Ne demek istiyorsun dedim. Kendimi bildim bileli numara yapıyorum. Herkesin sandığı gibi bir dahi değilim ben. Öyleymiş gibi davranıyorum sadece. Kulaklarıma inanamıyordum. Kariyerim boyunca verilerde sahtecilik mi yaptın yani? Tabii ki hayır, kıt kafalı. Sahte olabilirim ama ahlaksız değilim. Verilerim konusunda son derece titizimdir. Demek istediğim şu ki, benim tek yaptığım var olan bilgiyi alıp onu farklı şekillerde geri kusmak. Yani var olan bilimsel keşifleri daha önce kimsenin düşünmediği bir biçimde birleştirip ortaya koyduğunu mu söylüyorsun dedim. Öyle de denebilir dedi. Dehanın da tanımı bu değil mi zaten? En temel bilimsel yöntemdir söylediğin. Gözlemleri alırsın, bir hipotez geliştirirsin, onu teste tabi tutarsın. Yeni olan ve dünyayı daha güzel bir yere dönüştüren her şey yaratıcılığın özünü oluşturur. Yapma geri. Yaratıcılık ve deha ile ilgili bayat argümanlarla moralimi düzeltmeye çalışma ne olur. Bu zeki bilgi şahsiyetini ilkokuldan beri oynuyorum ben. Artık ustası oldum. Tamam, yüksek bir IQ'm var. Orduda ölçtüklerinde 183 çıkmıştı. Ama test edersen çoğu başarılı sahtekarın zaten üstün zekalı olduğunu görürsün. 50 yıl boyunca dünyanın tüm parlak akademisyenlerini kandırıp hiç belli etmemen mümkün değilleri. Mümkünmüş demek dedi. Ben yaptım çünkü. Deham da bu işte. Sahtekar olma konusunda dahiyim. Bu gerçeğin farkına varmamı sağladığı için de Tony Wilson'a ve aptal soruşturmasına teşekkür borçluyum. Hem biliyor musun? Daha fazla oynamak istemiyorum bu oyunu. Depresyon yüzünden böyle konuşuyorsun bence. Olayları net göremiyorsun. Bir psikanalist ve psikofarmakolog olarak sen de biliyorsun ki beynin biyokimyası bozulduğu zaman insan sadece olumsuzu görür ve düşünme şekli de çarpıklaşır. Bırak da bir süre Cymbalta etkisini göstersin. Cymbalta olsun ya da olmasın, senin daha doğmadığın zamandan beri böyle hissediyorum ben kendimi. Aklıma ihtisasın ilk günleri ve hastaların bana doktor dediğinde bile kendimi nasıl sahte hissettiğim geldi. Bana tuhaf ve yapıcık gelse de bilinçli olarak psikiyatrist rolünü oynamak zorundaydım. Ama bu hisler yavaş yavaş kaybolmuştu ve deneyim kazandıkça şimdiki halime dönüşmüştüm. Yetersizlik duygusu özellikle araştırma ve pratikte aşina olmadığım alanlara girdiğim zamanlarda geri dönüyordu. Ama sonuçta herkesin dönem dönem bu hislere kapıldığını düşünüyordum. Ne var ki Larry bütün kariyerinden söz ediyordu. Ben de zaman zaman kendimi sahte hissettim Larry. Evrensel bir duygu bu. Sanırım soruşturma seni depresyona soktu. Şimdi her şeye kara gözlüklerle bakıyorsun. Gözlüğünü çıkararak gülümsedi. Haksız sayılmazsın aslında. Üstelik ilaçla şimdiden kendimi daha hissetmeye başladım. Fakat söylüyorum bak, bu sahtekarlık duygusu kaybolmuyor bende. Bu oyunu artık oynamak istemiyorum dedin. Neyi kastediyordun dedim. Dolaylı yoldan intihar düşüncelerini dile getirdiğinden korkarak. Merak etme, kendimi yok edemeyecek kadar narsistim ben dedi. Sadece yakın bir zamanda bu akademik zırvalıkları biraz hızla indirgemeyi düşünebilirim. Herkese bir çıkış stratejisi lazım ne de olsa, değil mi? Gidip kendimi bir binadan atacak falan değilim yani. Atlamaya niyetli birinin sığabileceği bir boşluk var mı diye hemen 8. kat yarısına parmaklıklarına göz attım. Hay aksi delileri. Yarım saat önce bir bölge toplantısı vardı. Tamamen unutmuşum. Sutralı sende kalsın. Benim gitmem gerek. Panik içinde kapıya ve asansöre doğru koştu. Onun böyle telaşlandığını ya da toplantı kaçırdığını hiç görmemiştim. Soruşturma gerçekten de dengesini bozmuştu. Gün ilerleyen saatlerinde Larry'nin asistanı arayarak pazartesi randevusunu iptal etti. Larry'nin programları çakışmıştı ve o gün sabahtan akşama kadar ofis dışında olacaktı. Bu da alışılmadık bir şeydi. Larry normalde programını haftalar öncesinden bilirdi ve gerektiğinde çok önceden iptal ederdi. İşin bilmediğin bir yönü mü vardı acaba? Belkileri pazartesi günkü 3 aylık departman toplantısından kaçıyordu ve şimdiden akademik oyundan çekilmeye çalışıyordu. Bu boyutta fakülte departman toplantıları enstitünün konferans salonunda düzenlenirdi. Çoğumuz fuayede kahve ve kurabiyelerinin yanı başında biraz kaynaşabilmek için toplantıya erken geldik. En sevdiğim kurabiyeyi seçerken, beyaz çikolatalı, akşama bisikletimle bolca egzersiz yaparım diye düşündüm. O sırada yanı başımda beliren biri, kurabiye seçimini Sarka Doktor Small dedi. Bu kibirli, hafif alaycı ses, tahtaya sürtülmüş tırnak sesi hissi uyandırdı bende. Teşekkürler Profesör Wilson dedim başımı kaldırmadan. Siz bugün hangi seçkin atıştırmalığa yöneliyorsunuz diye sordum Larry'nin baş düşmanına. Sadece kahveye. Kız gibi formumu korumaya çalışıyorum da. Sonra sesinin tonu değişti. Bana doğru eğildi. Şaka bir yana geri. Biraz vaktin varsa seninle endişelendiğim bir meslektaş hakkında birkaç dakika konuşmak istiyorum. Çoğu akademik psikiyatrist gibi Tony Wilson da karmaşık biriydi. Küstah tavrı yüzünden insana sevimsiz görünse de kalpsiz değilmiş. Hatta insanlara önem veriyormuş gibi göründüğü zamanlarda oluyordu. Kimi zaman onda Asperger sendromu var acaba diye düşünürdüm. Otizmin hafif bir türü olan Asperger sendromunun tipik özelliği sosyal bir etkileşimdeki normal ama incelikli ayrıntıları okuyamamaktı. Tony de sık sık normal insan rolünü oynamakta zorlanıyormuş gibi görünürdü. Olur tabii Tony, ötekiler gelmeden arkaya geçip oturalım. Elimizde kahvelerle konferans salonuna girip oturduk. Tony kısık bir sesle konuşmaya başladı. Bunu sana söylüyorum çünkü Larry Klein'le yıllardır yakın olduğunuzu ve onun sana saygı duyduğunu biliyorum. Eyvah, nereye gidiyordu bu konuşma? Olabildiğince aldırısız görünmeye çalışarak neden endişeleniyorsunuz Larry için dedim. Ayrıntılarını ya da nasıl öğrendiğimi söyleyemem ama Larry'de demansın ya da belki bilişsel bozukluğun ilk aşamalarını başladığından korkuyorum. Saçma, 300 zekidir o. Tamam biraz acayip ve şüpheci, hatta bazen paranoyat olabilir ama bunak hiç sanmam. Belki de dikkatli bakmıyorsundur geri ya da göremeyecek kadar yakından bakıyorsundur. Buradaki en iyi demans uzmanı olduğun için geldim sana. Larry'e yardım edebilecek biri varsa o da sensin. Bak Tony, benim de bazı haber kaynaklarım var. Bir soruşturma yürütüldüğünü biliyorum. Belki o yüzden strese girmiştir. Benden duymuş olma ama bu tür soruşturma yapıldı. Fakat haftalar önce tamamlandı. Söz konusu veri hatası basit bir gözden kaçma durumuydu. Derkete zaten düzenli yayınlıyor. Ortada ne bir kurmaca vardı ne de veri sahteciliği. Larry de bunu biliyor. Konferans sonu dolmaya başlayınca konuşmamızı bitirmek zorunda kaldık. Bunları benimle paylaşmana memnun oldum Tori. Bir düşünüp yapabileceğim bir şeyler var mı bakayım. Teşekkürler, sonra görüşürüz. Tony kalkıp önlere geçti. Bense olduğum yerde kaldım ve yeni edindiğim bilgi üstüne düşünmeye başladım. Konuşmacı bütçe kesintileri ve son üniversite yönetmenliği üstüne mırıl mırıl konuşurken aklımdan Larry'i ve belki de gözden kaçırdığım çeşitli işaretleri geçirdim. Larry demans, parantez içinde bunama veya Alzheimer hastalığı riskinin arttığı bir yaştaydı. Unutkanlığı da kaçırdığı toplantılarda, program çakışmalarında kendini gösteriyordu. Larry'nin paranoyasına yeterince dikkat vermediğimden endişelenmeye başladım. Anlaşılan soruşturmanın bittiği ve temize çıktığı gerçeğini görmezden geliyordu. Ondaki semptomlara yol açan şeyin sadece depresyon olduğuna karar vermekte acele etmiş olabilirdim. Alzheimer ya da demansın ilk bakışta göze çarpmayan nitelikteki bir öncülü olan hafif bilişsel bozukluk çoğu insanda paranoya semptomları yaratır. Kaybolan bilginin yerini doldurmanın bir yoludur bu. Hatta depresif semptomlar bile aşamalı bilişsel zayıflamanın ilk göstergelerinden biri olabilir. Yapılan birkaç çalışma duygu durum değişikliği ve bellek kaybı karışım belirtiler gösteren ileri yaştaki insanlarda geri dönüşü olmayan demans riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Ben Seleri'ye o kadar yakın ve hayrandım ki teması bir olasılık olarak değerlendirmekte bile başarısız olmuştum. İkimiz adının da böyle bir acının yaşanmasını istemiyordum. Depresyonun, paranoyanın ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi hatta iyileşmesi mümkündü. Ancak demans için sadece bir süreliğine yardım dokunan semptomatik tedavimiz vardı. Her hasta nihayetinde kötüye gidiyor, hastalığa teslim oluyordu. İşçileri baştan beri hasta olarak almak istemeyişimin nedeni de buydu. Eski bir deyiş vardır. Kendini tedavi eden doktorun hastası ahmak olur. Bana yakın birini, akıl hocamı, dostumu, baba gibi gördüğüm birini tedavi ederken aklıma en kötüsünü, yani resmen aklını kaybetmekte olduğunu getirmek istememiştim. Oysa her şey gözümün önündeydi. Herhalde bilinçsiz bir düzey, deliri gibi bir demansa yakalanıyorsam kendimi de yakalayabileceğinden korkmuştum. Çarşamba günleri tekrar Brentwood Golf sahasında buluşmaya karar verdi. Buluşma yerine erken gittim ve bolca güneş kremi sürerek arabada bekledim. Ayrıca Jean'in eski ilaç çantalarından birinde bulduğum ve artık arabada tutmaya başladığım şapkayı da kafama geçirdim. Lili arabasını hemen yanına park etti ve bagajdan antika bir golf seti çıkardı. Çok fazla konuşuyoruz dedi. Biraz da oynayalım. Benim sopaları kullanırız. Burası hiç değilse başımın çaresine bakabileceğim 9 delikli bir pitch and putt sahasıydı. Aslında günümün arasında şöyle biraz golf serpiştirme fikri hoşuma gitmiyor değildi. Ama Larry neden aniden konuşmak yerine golf oynamak istedi diye de düşünmeden edemedim. Larry bir bird çektikten ve ben vuruşumu tamamladıktan sonra geçen gün fakülte toplantısında Tony Wilson'a rastladım dedim. Senin soruşturmanın haftalar önce kapandığını ve rahatan ise basit bir gözden kaçırma durumu olduğunu söyledi. Herhangi bir saklayıcılık yokmuş. Sen de temize çıkmışsın. Ha, evet, unutmuşum onu. Ne olmuş ki? Ben hala kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Bir driver çıkardı ve tek vuruşla topu bir sonraki green'de bayrağın 3 fit yakınına gönderdi. Samantha nasıl gidiyor dedim topu çalılara gönderdikten sonra. Samantha mı? Bayağı iyi. Ruh halim iyiye gidiyor. Saplantılığım da azalıyor dedi. Sonra da mendilini çıkarıp az önce geri verdiğim golf sopasının sapını titizlikle sildi. Oyun yüzünden ciddi bir konuşma yapamadığımızı düşünerek gel biraz şu banka oturalım dedim. Güldü. Ne o, yoruldun mu? Hiç bana ayak uyduramıyorsun geri. Oturup mendille alnımızı sildik. Larry sen de benim kadar biliyorsun ki beynin yaşlanıyor. Eh, alternatifinde değildir. Dediğim şu ki gözümüzden bir şey kaçsın istemiyorum. Bazı semptomlara giderek küçülen hipokampus ve azalan sinir ileticiler yaratıyor olabilir. Alt tarafı bir fakülte toplantısını kaçırdım diye Alzheimer'e yakalandığımı mı düşünüyorsun dedi gücenmiş numarası yaparak. Önemli değil, yanıldığını seve seve kanıtlarım sana. Sandığımdan çok daha kolay olacaktı bu iş. Yeri konuşmanın bu yönde ilerlemesini önceden planlamıştı sanki. Tamam o zaman dedim. Bir PET taraması, birkaç nöropsikiyatrik test yapalım. Olur dedi. Ama PET taraması için o antika cihazı istemem. Bariyole yaptırım. Yaptığınız şu yeni cihaz olsun. Adı neydi? FDDNP mi? Yusufiye'de birkaç kişi geliştirip patentini aldığımız yeni kimyasal işaretleyiciden söz ediyordu. Bu cihaz, Alzheimer hastalığının beyindeki fiziksel kanıtının, yani amiloid plakların ve küçücük çözülmez anormal protein torçları olan tau yumruklarının somut ölçümlerini veriyordu. Araştırmalarımızda bu torçların zamanla beyinde biriktiğini, ardından hastalarda belirgin Alzheimer semptomları oluştuğunu keşfetmiştik. Larry ayağa kalkarak, eh anlaştık o zaman dedi. Şimdi sana soyunda dersini vereyim de işimize dönelim. Cumartesi gecesi Gigi ile yatmaya hazırlanıyorduk. Çocuklar derin uykuya dalmışlardı ve Gigi de duruma uygun bir kıyafetle banyodan çıktı. Ben yatakta zorlu bir bulmacayı tamamlamakla meşguldüm. Hey sen dedi Gigi, bırak o bulmacayı da anın tadını çıkaralım. İyi fikir, çok güzel olmuşsun. Kusura bakma bu aralar kafam çok dağınık. Neyin var dedi bana sokularak. Ne olsun dedim derin bir iç çektikten sonra. Hangi arkadaşım olsa şu hastam vardı ya. Bugün PET taraması ve test sonuçları geldi. Çok mu kötü dedi. Şimdilik çok kötü değil ama zamanla kötüleyecek. Çok üzüldüm hayatım. Gerçekten inanması zor geliyor insana. 180'in üstünde IQ'su olan bir dahinin IQ'su şimdi 140'a düşmüş. Hala da ortalamanın üstünde. Olsun, Nobel ödülü alamaz belki ama zevk olsun diye kuantum teorisi kitapları okumaya devam edebilir dedi beni neşelendirmeye çalışarak. Ama PET taramasında beynin plaklar ve yumaklarla dolu olduğu görülüyor. Hastalığının gidişatı iyi değil. Muhtemelen yakında yokuş aşağı gitmeye başlayacak. Larry'nin durumu, zeka düzeyi yüksek olup Alzheimer'e yakalanan kişilerde tipik olarak görülen bir durumdu. Bu kişilerde bellek değişimini ilk işaretini maskeleyebilecek bir bilişsel rezerv oluşuyordu. Kişi onun yerine daha çok öfke ve ajitasyondan başlayıp depresyon ve toplumdan uzaklaşmaya kadar uzanabilen duygu durum ve kişilik değişimi sergiliyordu. Ancak nihayetinde zaman içinde hem bilişsel hem de davranışsal semptomlar kötülüyordu. Senin için çok zor bir durum hayatım. Arkadaşım biliyorum. Evet, şimdi de ona tüm bunları söylemem gerekiyor. Şimdi alnımdan öperek o pazartesinin işi. Şimdi cumartesi gecesi. Rahatlamaya çalış. Tivoli stand'de ne var dedi. Uzaktan kumandayı alıp televizyonu açtı. Ve Entourage 2 yeni bölümü gelmiş. Ne dersin dedi. Kumandayı elinden alarak televizyonu kapattım. Boş ver Entourage'ı. Işıkları söndür. Yeter dedim.